Şeyh Bedrettin Varidat İsmet Zeki Eyüboğlu 2. Kaset 1. Yüz Selçukluların denetimi koruyucu kanatları altında Batı Anadolu'da gelişmeye başlayan, örgütlenen Osmanlılar ise iki türlü etki kaynağıyla karşılaştılar. Bunlardan birisi Hristiyan Bizans, öteki Müslüman Selçuklu Türkleri, inanç bakımından Selçuklulara karşı daha tutucu olduğunu gördüğümüz Osmanlılar. Bu iki kaynaktan yararlanma konusunda gerekeni yaptılar. Neler yaptıklarını daha sonra araştırmaya çalışacağız. Şimdi Selçuklu-Bizans toplumları arasındaki benzeşik, çatışık oluşmaları göstermeye koyulalım. Bizans'ta bütün devlet kurumları dine dayalıydı. Kilise tek egemen varlıktı. Selçuklularda da İslam yasası niteliğinde olan şeriat tek geçerli kurumdur. Bizans'ta kilisenin yerini Selçuklularda cami, din öğretimi yapan rahip okullarının yerini medrese, manastırların yerini tarikatların oluşturdukları tekkeler, hastanelerin yerini gene Darüşşifa denen sağlık evleri, öksüz yurtlarının yerini gene ona benzer kuruluşlar, alışveriş örgütlerinin yerini gene benzeri daha sonra loncalar, ordu kurumunun yerini gene düzenli ordu örgütü, vergi kurumlarının yerini gene ona eş nitelikte denebilecek kuruluşlar almıştır. Yargı örgütleri, yardımlaşma dernekleri benzeri gibi devlet denetimi altında bulunan, dine bağlanan bütün kurumlar Selçuklularda da Bizans yönetiminde de vardır. Toplum düzeninde kadının yeri biraz değişik olmakla birlikte iki ayrı inançlı ulusta da birbirini andırır. Selçuklularla Bizanslılar arasında en büyük ayrılık kadının yönetime katılması konusunda ortaya çıkar. Bizans yönetiminde kadın yönetimi eline alabilir, almıştır da. Selçuklularda böyle bir durum yoktur. Söz gelişi Bizans'ta imparatoriçe vardır. Selçuklularda yoktur. Bizans tapınaklarında kadınla erkekli mozaikler, tasvirler vardır. Selçuklu tapınaklarında kesinlikle yoktur, yasaktır. Selçuklularda Kur'an'da geçen dinle ilgili olayları resimleyerek tapınakları süslemede kullanma yoktur. Bizans'ta İncil'in anlattığı bütün öykülerin tapınakların süslenmesinde resim, kabartma, mozaik olarak kullanılması bir inanç gereğidir. Din görevlilerinin aşamaları bakımından bu iki ulusta adlarının değişik oluşundan başka bir ayrılık görülmez. Tarikat türleri söz konusu olunca, mezhepler göz önünde tutulunca durum gene değişmez. Hristiyan tarikatlarının mezheplerinin sayıları Müslümanlarınkinden az değildir. Mimarlık alanına giren yapı türlerini incelersek, Selçukluların Bizans'tan neler aldıklarını ilk bakışta anlarız. Konaklar, saraylar, hamamlar, hanlar, çeşmeler, su yolları, su kemerleri, kubbeli yapılar, birkaç katlı evler, fırın, harman, değirmen, su terazileri, kitaplıklar, mezarlar, lahitler, mezar taşları benzeri gibi. Tapınaklar, sarnıçlar, su kuyuları benzeri gibi. Uygarlık ürünleri Bizans'ta daha eski, daha gelişmiş bir niteliktedir. Selçuklular bu konuda başarılı örnekler vermekle birlikte Bizans'ın öğrencileri durumundadırlar. Anadolu'da Türklerden önce Bizans'ta varlığını ileri sürdüğümüz bu uygarlık ürünlerinin dışarıdan geldiği başka uluslara öykünerek yaratıldığı ya da Bizans'ın özel buluşu olduğu sanılmasın. Bunların pek çoğu ilk çağ Anadolu insanlarının yaratmalarıdır, onlardan kalmıştır. Hitit öncesinden bu yana bu yapıların çoğu Anadolu'da biliniyordu. Hititlerden sonra Anadolu'da kurulan devletler bu ilk çağ ürünlerini örnek almış, yenilerini yapmış, geliştirmiş, yaymıştır. Yaratıcılık ilk çağ Anadolu insanlarındır. Sonrakiler onların torunları, öğrencileridir. Osmanlılara gelince durumun pek değiştiğini, yepyeni bir uygarlık ortamının yaratıldığını sanmayalım. Yukarıda adları sayılan devlet kurumlarının Osmanlılarca da olduğu gibi benimsendiğini, birkaçının inanç gereği toplum dışına atıldığını görürüz. Yontu mozaik insanları, Kur'an'da geçen olayları konu edinen bütün resim, yontu, kabartma türleri kesin olarak yasaklanmış. Kadın konusunda İslam dininin kesin buyruklarına uyulmuş, yeni bir anlayış gösterilmemiştir. Osmanlı toplumu Selçuklulardan aldıklarına, Bizans'tan yeni aldıklarını da katarak yeni bir yorum getirerek kendi damgasını vurmuş, Anadolu ilk çağı ile kendi dönemini birleştirerek sürdürmüştür. Zaviyeler, tekkeler toplumdan uzaklaşıp içe kapanma bakımından Osmanlı döneminde de manastırların, şapel denen küçük yapıların değişik bir örneği olmaktan öteye geçemez. Bizans'ta ondan önceki Anadolu insanlarında içe kapanış yoluyla kendini Tanrı'ya adama, yalnız onun adlarını anma, niteliklerini övme, böylece ölümsüzlüğe, mutluluğa ulaşma umudu geleneği vardı. Bunun Osmanlılara da geçtiğini, tarikatların bu tür arınma özleminden, yücelme dileğinden doğduğunu söylemek pek sevimli olmasa bile bir tarih gerçeğidir. Bu gerçek Anadolu'nun geçmişiyle Orta Çağ arasında bir birliğin bulunduğunu gösteren kanıttır. Bu kanıtı göz önünde tutmadan Anadolu'yu da, Anadolu'da kurulmuş inanç kurumlarını, devlet örgütlerini de anlama olanağı yoktur. Bu açıklamaların ışığında 13. yüzyıl ile 14. yüzyıl Anadolu'suna bakınca ilk göreceğimiz eski kurumların yeni biçimlere girerek, yeni boyalara bürünerek karşımıza çıktığıdır. Ankara Savaşı'ndan sonra dağılan, birçok küçük beyliğe ayrılan Osmanlı Devleti kurumlarını dağıtmamıştır. Yeni kurulan küçük beyliklerde yeni bir varlık ortamı yaratmamış, yeni bir uygarlık düzeni kurmamışlar. Eski düzen yenilenmiş ya da olduğu gibi korunmuştur. Buradaki yenilenmiş sözcüğünü yeniden kurulmuş, yaratılmış anlamında değil de eskinin onarımı olarak anlamak gerekir. Çelebi Mehmet'in yeniden toparladığı Osmanlı Devleti yeni bir kuruluş değildi, dağılanın bütünleşmesi biçimindeydi. Nitekim o dönemden kalma mimarlık ürünleri arasında Anadolu uygarlığına yabancı sayılabilecek bir kuruluş da yoktu. Ordu, cami, tekke, medrese, han, hamam, saray, kervansaray, evler, sayrı evleri o çağın diliyle darüşşifalar, türbeler, mezarlar benzeri gibi eski geleneğin gelişim çizgisi üzerindeydi. Selçuklu'nun Osmanlı'nın getirdiği önemli yeniliklerden biri, bir bakıma en önemlisi, tapınakları süslemede resim, mozaik yerine yazı, hat ürünlerinden yararlanmadır. Buna gene Selçuklulardan kalma Çin sanatının gerçekten eşsiz örneklerini de katabiliriz. Anadolu'da Çin'in ilk bulucusu olmasa bile en gelişmiş, en güzel örneğini veren Selçuklu'dur, Osmanlı'dır. Selçuklu, Osmanlı sanatının yaratıcı gücünü gösteren Çin'i ile yazı, Anadolu uygarlığının en güzel örnekleridir. Bu iki sanat ürünü Bizans'ın mozaiklerini çok mu çok aşan bir gelişmişlik içindedir dense yeridir. Çin'i ile yazı, İslam inançlarının dokunmadığı, gelişmesine karşı çıkmadığı en başarılı uygarlık ürünleridir. İznik'te, Konya'da, özellikle Karatay Medresesi'nde bulunan Çin'i süslemeleri, bir çağın hangi uygarlık aşamasında bulunduğunu, ne nitelikte bir yaratıcı yetenek taşıdığını gösterme bakımından somut örneklerin en başta gelenidir. Cami, türbe, tekke, medrese, hamam, fırın, çeşme, sebil benzeri gibi yapı türlerini süsleyen Çinilerin, yazıların yasaklanan sanat ürünlerinin doğurduğu boşluğu doldurmada nedenli yeterli olduğunu, onları süsledikleri yerlerde görmeden, incelemeden anlamak olanaksızdır. Konya'da ince minarenin giriş kapısını süsleyen yazılar yukarıdan aşağıya kıvrıla kıvrıla inerek yazıyı oluşturan pırıl pırıl bir suyu andırır. Bunlar sanatla inancın el ele vermesinden oluşan birer uygarlık ürünüdür. İlk çağ Anadolu'sunda bu tür ürünleri bulamayız. Ancak bir yapıyı süsleme geleneğinin başka örneklerini bol bol bulabiliriz. Çin'i yazı gibi örnekler inancın somut bir varlığa dönüşerek biçimlenişidir ancak. Bu iki üründe insan inançları gözle görür, elle tutar gibidir. İşte yapıyı süsleyici yaratmaların soyut örneklerini, düşünceyi süsleyen tasavvuf ürünlerinde ortaya koyan da bu inançtır. Bu inancın İslam diniyle bağdaşarak Anadolu'da görünüş alanına çıktığı dönem 11. yüzyıl ile 14. yüzyıl boyunca süren, 15. yüzyıl başlarında daha bir incelik kazanan çağdır. Bu yaratma türü daha sonraki çağlarda da sürdü. Ancak bizi ilgilendiren yalnız bu ilk dönemdir. Toplum kurumları içinde yaratma ürünlerine en çok yer veren mimarlıkla bağlantılı olan türdür. Bunun soyutlaşmış varlıklarla ilgisi yoktur. Soyut olana aşırı ölçüde bağlanan, bütün başarı gücünü kavramlar üzerinde yoğunlaştıran tasavvuf ise bir toplum kurumu olarak tarikatların yönetiminde bulunan tekkelerde boy gösterir. Kilisede, manastırda, ermiş tasvirlerinin yerine adı geçen İslam yapılarında cami, sebil, türbe, medrese benzeri gibi yazı ile Çin'in aldığını söylerken, ikisi arasında bir süsleme geleneğinin bulunduğunu, bu geleneğin iki ayrı inanç grubunda yan yana yürüdüğünü açıklamak istedik. Bunu da tasavvuf kurumlarında yerleşen yaratıcı anlayışın hangi doğrultularda gittiğini göstermek için yaptık. Şimdi biraz da bu tasavvuf kurumlarının geliştirdiği ürünler üzerinde duralım. Tekke bütün türleriyle bir toplum kurumudur. Somuttan çok soyuta dayanan bir yaratma anlayışı vardır. Bundan dolayı tarikatların sayısınca inanç ürünü görülür. Bütün tarikatların kendilerine göre birer sanat görüşü, yaratıcılıktan yararlanma biçimi var. Bu biçim bir yandan tarikatın özünü, bir yandan da amacını oluşturur. Hurufilikte harf, sayı, mevlevilikte şiir, sema denen özel tören. Kimi tarikatlarda değişik türleri olan zikir, tanrı adlarını anma. Bektaşilikte gene şiirli, çalgılı, içkili tören, ayini, cem, benzeri gibi. Bu kurumlarda neredeyse bütün düşünceler, inançlar şiirle dile getirilir. Tasavvuf konularını işleyen uygarlık ürünleri arasında şiirin gördüğü büyük ilgiyi gören başka bir yazın türü yoktur. Öyle ki bütün tasavvuf kavramları şiirle yoğunluk kazanır. Yaşama yayılma olanağı bulur. Bunun benzerini Hristiyan inanç kurumlarında da buluruz. Özellikle kiliselerde düzenlenen büyük törenlerde rahiplerin topluca okudukları ilahi denen şiirler bu türdendir. Kimi İslam tarikatlarında da varlığını gördüğümüz bu tören türünün en çok uygulandığı kurum Mevlevilikle Bektaşiliktir. Çalgısıyla, ezgisiyle, oyunuyla bir bütün olan bu tören türü koyu sünni kuruluşlarda yoktur. Şeriatta ise yasaktır. Osmanlı toplumunda önemli bir yeri olan ancak şeriatça pek de beğenilmeyen, istenmeyen musiki, müzik bir Bizans ürünüdür. Bugün Alaturka denen bu sanat türünün makam adıyla anılan ölçüleri Bizans kilisesinden öykünme yoluyla alınmış, geliştirilmiş, Osmanlı beğenisine göre uygulanmıştı. Bu toplum ürününün de kaynağı dindi. Daha önceki çağlarda olduğu gibi Selçuklu Osmanlı döneminde de toplum kurumlarının özünü oluşturan öğeler arasında din başta geliyordu. Tek bütünleyici varlıktı. İnsanın geleceği bile günün birinde ortaya çıkacağına inanılan Hristiyanlara göre İsa Mesih, Müslümanlara göre Mehdi denen tanrısal kişinin istemine bağlıydı. Evreni düzene koyacak olan, insanları mutlu kılacak olan odur. Onun geleceği gün yakındır, mutluluk dönemi yaklaşmaktadır. İsa Mesih, Mehdi gibi tanrısal kişiler, ölümsüzlüğün sonradan dirilmenin, bu evren dışında bir evrene inanmanın, gerçek mutluluğun gelecekte olduğuna kanmanın somutlaşan birer örneğidir. Toplum kurumlarını egemenliği altında bulunduran din, bu tür inançların yoğunlaşmasına çağlar boyunca yardımcı olmuş, kaynaklık etmiştir. Bakınız inanç birikimi. Bunun sonucu ortaya çıkan bir durum çıkmış ki, yaşama ortamı ile toplum kurumları iç içe girmiş, kaynaşmış, birbirinin bütünleyicisi olmuştur. Yaşama ortamı nerede başlar, nerede biter, toplum kurumlarının sınır çizgileri nelerdir, ayırma olanağı bile yok gibidir. Alışveriş yerine giden bir kimsenin karşısına toplum kurumundan, yaşama ortamından önce inançlar çıkar. İnançlar da yaşanan ortamın temel öğeleridir. Ancak sınırları nelerdir bilinmez pek. Yiyecek satan kimse alışveriş etmeye gelenin karşısına önce inançlarıyla çıkar. Elini neye sürse önce Tanrı'nın adını anar. Hristiyan kendi dinince, Müslüman kendi inancınca bir takım sözler söyler. En yaygın geleneğe göre Bismillah der. İşe giden bir kimse evinin kapısından çıkarken de, çalıştığı yerden içeri girerken de, işinin başına geçerken de Tanrı'nın adını anmayı bir görev bilir. Hristiyanlarda uygulanan yemek duası değişik biçimde Müslümanlarda da vardır. Tarikatlar da bu geleneğe uyar. Özellikle Bektaşiler toplu yemeklerde, törenlerde Bismillah yerine Bismişah demeyi unutmazlar. Manastırlarda görülen yemek törenleri, yakarış sözleri, dualar, tekkelerde de ayrı ayrı nitelikler taşısa bile vardır. Toplum kurumları ile yaşama ortamı arasında görülen bağlantının dinden kaynaklandığını söyledikten sonra, tek tanrıcı dinlerin birbirinden doğduklarını daha kolay anlayabiliriz. Tevrat son peygamberin Musa olduğunu, bilinmeyen bir çağda yeryüzüne gelip insanları mutluluğa kavuşturacak bir kimsenin varlığını sezdirir. İncil ise son peygamberin İsa olduğunu, onun bütün insanları kurtarmakla, mutluluğa ulaştırmakla görevli olduğunu bildirir. Ölümsüzlüğünü günün birinde İsa Mesih'in gelip evrene mutluluk dağıtacağını, kurtuluş gününün kesinliğini bildirir. Kur'an'da son peygamberin Muhammed olduğunu, bilinmeyen bir gelecekte tanrısal bir kimsenin evrene geleceğini, Tanrı buyruklarını bildirerek kalkım gününü, kıyameti açıklayacağını söyler. Üç tek tanrıcı dinin bu konuda kesinlikle birleştiğini, ayrılığın yalnız adlarda olduğunu görüyoruz açıkça. Bir de son peygamber konusunda dinler kendi yüceliklerini, olgunluklarını, gerçek oluşlarını bildirmek için ayrı ayrı düşünür. Dinlere göre son peygamber kavramı olayı değişir. Bunun böyle olması çağların bir gereğidir. Bilinmeyen bir gelecekte ortaya çıkıp evrene mutluluk dağıtacağı, insanları kurtaracağı söylenen kişi, ölümsüzlüğün özlemini dile getiren bir inanç varlığıdır besbelli. Bu varlığın özünde insanın ölümden korkusu sonucu oluşan bir özlem, bir tutku saklıdır. Sözün kısası ölüm bir görünüştür, bir yer değiştirmedir. İşte bütün tarikatlarda Müslüman, Hristiyan, görülen ermiş inancı bu ölümsüzlük özleminin ürünüdür. Camide, kilisede bu inancı benimsemiş, yaymış, yaşatmıştır. Tekkede, manastırda oluşan gelenekte buna dayalıdır. Tarikat ulularının tanrısallığı, kiminin peygamberliği bu inancın kılık değiştirmesinden başka bir nesne değildir. Bütün bu tür kuruluşlar kurucularının ölümsüzlüğüne inanma eğilimindedir. Bu eğilimin kaynağı da Tevrat, İncil, Kur'an üçlüsüdür. Anadolu'da ortaya çıkan tarikatların ulları için yapılan türbeler bu inançtan kaynaklanır. Türbe ölüme inanmak istemeyişin, içinde yatanı kendi evreninde diri sayışın dışa vurmuş bir belirtisi olmaktan öteye geçemez. İslam tarikatlarında yatır diye anılan ölülerin diriliği, ölümsüzlüğü daha doğrusu öyle sayılışları bundandır. Bütün bu inanç varlıklarının kaynağı dinlerdir. Ancak tek tanrıcı dinlerde başlamış, bağdaşmış diye bir bütün olarak onlardan geldiği de ileri sürülemez. Çok tanrıcı dinlerin etkileri görmezlikten gelinemez. Özellikle Anadolu'da oluşan inanç kurumlarında yaşama ortamı ile bir iç içelik vardır. Bunun da ilk çağın ötesinden başlayan bir kaynaktan beslendiği bellidir. Şimdi Anadolu'da bulunan toplum kurumları yaşama ortamı bir bütün olarak kendisini sürdürmekte, görünüş bakımından değişiklikler göstermektedir. Daha sonra Selçuklular, Osmanlılar döneminde ortaya çıkan toplum kurumlarının temellerini bütün Anadolu'yu kaplayan geleneklerde, göreneklerde, inanç varlıklarında aramak, olaylara öyle bir tarih anlayışıyla bakmak yerinde bir davranış olur. Bir kuruluş kendine göre bir yaşama biçimi ortaya koyabilir. Ancak bunun birdenbire var olduğu, kendinden önceki uygarlık ürünlerinden yararlanmadığı söylenemez. İnanç ürünleri nedenli yeni sayılırsa sayılsın, gelişmek, biçimlenmek için daha eskiden kalmış benzerlerini gerektirir. Toplum kurumları yaşama ortamı bakımından ele alınınca Selçuklu Osmanlı dönemi ile onlardan önceki dönemler arasında içeriği oluşturan öğeler yönünden önemli bir değişiklik olmadığı görülür. İkisinde de gözler geleceğe çevrilmiş, umutlar başka bir evrene bağlanmıştır. İkisinde de müzik, şiir, bilim, sanatın değişik kolları Tanrı içindir. Kimi tarikatların benimsedikleri müzik din dışı bir nitelik taşımaz. Aile arasındaki ilişkiler de böyledir. Baba evin egemenidir, başıdır. Ananın analık görevi dışında kadın olarak önemli bir yetkisi yoktur. Anadolu'da İslam dininden çok önce yerleşen, kurumlaşan Hristiyan dinine göre insan suçludur. Başlangıçta mutluluklar içinde yaşarken işlediği suç yüzünden Adem ile Havva cennetten kovulmuş. Onların soyundan gelen bütün insanlar bu suçun sorumluluğunu taşımaktadırlar. İnsanları bu suçtan kurtarmak için gönderilen İsa kendini izinden yürüyenlere adamıştır. Kurtuluş, mutluluk onun yolunda gitmekle sağlanır. İnsanın yazgısı budur. Bundan kurtulma olanağı yoktur. İnsanın yeryüzü yaşamı süresince yapacağı tek iş Tanrı'ya yakarmak, yalvarmak, suçunun bağışlanması için elinden gelebilecek ne varsa yapmak, kendini İsa'ya, Tanrı'nın ruhuna, kutsal ruha adamaktır. Gövde ölümlüdür, ruh ölümsüzdür, tanrısaldır. Gövdede bir acılı yaşam sürer. Kurtulmayı, arınmayı, tanrısal kaynağa dönmeyi özler durur. Bütün Hristiyan tarikatlarında bu köklü inanç vardır. İleride görüleceği üzere İslam dininde ona bağlı tarikatlarda da durum buna yakındır. İşte son iki tek tanrıcı dinde bulunan bütün kurumların özünde bu inanç egemendir. Anadolu böyle bir inancın egemen olduğu ülkedir Orta Çağ'da. 13. yüzyıl Anadolu'sunda yaşamayı oluşturan koşullar arasında sağlam bir dengenin varlığı söz konusu değildir. Osmanlı Beyliği Selçukluların kanadı altında hızla batıya doğru açılmakta, Rumeli'ye geçmekte, toplumda sürekli bir savaş, ılgar, yabancı ülke alma tutkusu egemen olmaktadır. Günlük yaşayış barış değil, savaşla bağlantılıdır. Bu dönemde Anadolu'da İslam uygarlığının belli başlı kurumlarından biri olan medrese kurulmuştur. Selçukluların büyük yöneticilerinden, çağının bilgileriyle donatıldığı için bilgin olarak ün yapmış Nizamul Mülk, şeriat ilkelerine, Hanefi mezhebi anlayışına göre ilk öğretim kurumunu açmış, bu alanda ilk adımı atmıştı. 10. yüzyılda başlayan bu çalışma, 12. yüzyılda Artukoğullarının egemenliğinde bulunan Doğu Anadolu'da sürmüş, 12. 13. 14. yüzyıllarda Türk yönetiminde olan bütün Anadolu'ya yayılmıştır. Gerek Selçuklular gerekse Osmanlılar genellikle Hanefi mezhebi ilkelerine, ona dayanan şeriat kurallarına bağlı bir yönetimi benimsemiş, bütün toplum kurallarını onlara göre düzenlemiştir. Öğretim, eğitim, yargı, evlenme, tapınma, alışveriş, özel ya da kamu kuruluşlarında görev alma, aile ilişkileri, tüze, miras, ölümden bayrama değin bütün törenler, bütün toplum örgütleri benzeri gibi din anlayışına, özellikle şeriat kurallarına göre düzenlenmişti. Şeriat, İslam dinini benimsemiş, bir kimsenin gecesini gündüzünü dolduruyordu. Bilerek bilmeyerek yapılan bütün işler şeriata göre yorumlanır, sonuçlandırılırdı. İnanmış bir kimsenin başka türlü davranma olanağı yoktu. Orta Çağ'da Selçuklularda, onların izini süren Osmanlılarda devletle din arasındaki bağlantıyı anlatan şu açıklama ilginçtir. Büyük Türk Veziri Nizamül Mülk, devlet idaresi hakkındaki fikirlerini Siyasetname adlı mensur eserinde açıklamıştır. Ona göre halkın ve hükümdarın dinlerine kuvvetle bağlı olmaları şarttır. Dini temel almadan hükümet emniyeti olmaz. Hükümdar otoritesini ve haklarını dinden alır. Nizam, Hristiyanların, Yahudilerin ve Şiilerin devlet teşkilatında kullanılmasına aleyhtardır. Will Durant, İslam Medeniyeti, çeviren Orhan Bahaeddin, tercüman, 1001 temel eser, sayfa 217. Osmanlılarda durum biraz değişikti. O da devlet kurumlarında çalıştırılması uygun görülmeyenlerin yer almasıdır. Din sultandan başlayarak en küçük kuruma değin egemendi. İslam dininde başka bir dine inanmış Anadolu, Rumeli yerlileriyle Müslümanlar arasındaki komşuluk ilişkileri de şeriat kurallarına göreydi. Şeriat ise Kur'an'a, hadislere, onların yorumlarına dayanan, bütün olaylara onlarla karşılık arayan bir kurumdu. İslam dininin kesin yasası niteliğindeydi. Bu yasa değişmez, dokunulmazdı. Çağların geçişi, uygarlıkların ilerleyişi, toplumun değişik kesimlerinde genel bir değişmeyi gerektirse bile, şeriatın buna karşı çıkmama, bunu engellememe olanağı yoktu. İslam dinini benimsemiş Hristiyanlar bile kendi yakınlarıyla olan eski ilişkilerini şeriata göre sürdürme gereğindeydi. Suç işleyen, işleme eğiliminde bulunan bir kimsenin yargılanmasında yetkili olan kadı şeriatın tek uygulayıcısıydı. Onun yargısı kesindi. İslam dini yaşamın bütün girinti çıkıntılarına sızmayı, toplumun bütün aralıklarına girmeyi amaçlayan, yaşamında, ölümünde tek egemen gücü olmak isteyen bir inanç kurumudur. Onun yaşamdan istediği ile ölümden istediği değişmez. Yaşamın değişmesi, çağın gidişi, uygarlığın ilerleyişi onu ilgilendirmez. Zaman sana uymazsa sen zamana uyu anlamına gelen bir peygamber sözünün bulunmasına, bunun da Kur'an ilkelerine dayandığının ileri sürülmesine karşılık uygulandığını gören, duyan olmamıştır. Osmanlı Devleti tarihi boyunca bütün yeniliklere karşı çıkmış, en ilkel bir buluşu bile şeriat aracılığı ile yasaklamıştır. İslam dini genel ilkeleriyle bir bütün olarak incelendiğinde şu durumlarla karşılaşılır. 1. Evren yoktan yaratılmıştır. Yaratıcı, Tanrı, Allah'tır. Bilinmeyen bir çağda bu yaratılan varlık gene yaratıcısının buyruğu ile yok olacaktır. Evrende onu dolduran varlıklar da kalıcı. Baki değil, gelip geçicidir, fani. Evrende yer alan varlık türleri bu tanrısal düzene bağlıdır. Bu görünen evrenin ötesinde görünmeyen bir evren vardır. Kalıcı odur, gerçek odur, onun dışında ne varsa gelip geçicidir. 2. Evreni onu dolduran varlıkları görünmeyen öteki evreni yaratan Tanrı Allah birdir. Tektir, eşi benzeri yoktur. Doğmamış, doğurmamıştır. Bütün varlıkların gereksindiği odur. Kur'an 112. Tanrı bilinemez, ancak onun bilmediği, görmediği, duymadığı benzeri gibi yoktur. Tanrı bilir, alim, görür, basir, duyar, sami, yaratıcıdır, hallak, yok edicidir, kahhar, acıyıp esirgeyicidir, rahman, rahim, bilgedir, hakim, azık vericidir, razzak, benzeri gibi. Nitelikleri olan yücelerden, yüce ullardan ulu bir varlıktır. Onun niteliklerini belirleyen 99 adı vardır, Esma-i Hüsna. Tanrı ölümsüzdür, ilksiz, sonsuzdur. Bütün eksiklerden arınmıştır. İnsan usulün kavrayış yeteneğini aşmıştır. Tanrı yalnız düşünülebilir, bütünlüğü ile kavranamaz, anlaşılamaz. İnsan ancak Tanrı'nın varlığını, niteliklerini düşünebilir, onları kavrama gücünden yoksundur. Bu da Tanrı'nın insana verdiği bir özelliktir. Tanrı bütün işlere, eylemlere, olanlara, olacaklara, geçmişe, geleceğe, görünene, görünmeyene, bilinene, bilinmeyene, yeryüzüne, ahirete egemendir, kadir. Tanrı özü, zatı ile ilgili bir nitelikler Kur'an'da sık sık geçer. Aşağı yukarı bütün surelerde Tanrı'nın bu niteliklerinden birini ya da birkaçını bildiren bölümler, sözler vardır. 3. Kur'an Tanrı buyruğudur, Tanrı sözüdür, Kelamullah gerçektir. Tanrı onu Peygamber Muhammed aracılığı ile bütün insanlara bildirmiştir. Ona inananlar Müslüman, inanmayanlar kafir olurlar. Kur'an 114 bölümden oluşur. Bölümlere sure denir. Bu bölümleri oluşturan daha küçük bölümlere de ayet adı verilmiştir. Bunlar Tanrı sözleridir. Kesindir, geneldir, değişmez, değiştirilemez. Kur'an ölümsüzdür. İnsanların yapmaları gereken bütün işler, sakınılması gereken eylemler, davranışlar Kur'an'da gösterilmiştir. Müslümanın yapacağı ona kesinlikle uymaktır. Kur'an tanrısal özellik taşıyan bir yüce yasadır. Bütün Müslümanlar onun karşısında eşittir. Kur'an tanrısal özelliği dolayısıyla saygı gösterilmesi gereken bir varlıktır. Bütün bilgiler, bilgelikler, erdemler, ilkeler, kurallar, koşullar ondadır. Tüze odur. Bir Müslüman için Kur'an dışında gerçek doğru yol yoktur. İnsanlar arasındaki ilişkiler, evlenme boşanma olayları, kadınlarla ilgili yargılar, kalıtın bölünmesi, mirasın bölüşülmesi, kadın hakları, çocuklar, cariyeler, ana baba ilişkileri Kur'an'da gösterilmiştir. Kur'an 4. Yukarıda anlatılanların dışında Kur'an'da adı edilmesi gereken daha birçok buyruk, yargı vardır. Sözün kısası, bir Müslümanın yapıp edeceği ne varsa Kur'an'dadır. Bunların kimi kolayca anlaşılır nitelikte açık, kimi yorumu açıklamayı gerektirir biçimde kapalı, değişik anlamlara yol açar durumdadır. İslam düşüncesi, İslam tüzesi bir bütünlük içinde Kur'an'dadır. 4. İnsan yaratılmıştır, gene yok olacaktır. İlk yaratılan insan Adem, ikincisi onun kaburga kemiğinden yaratılan dişisi Havva'dır. Bütün insanların kaynağı bu ilk yaratılan iki kişidir. İlk yaratılan iki insanın özü balçık denen bir tür çamurdur, topraktır. Bu nedenle insan topraktandır, gövdesi topraktır. Tanrı Adem'i balçıktan yarattıktan sonra ona dirilsin diye kendi tininden üflemiş. Böylece topraktan yaratılan ilk insan kendisine üfürülen tanrısal tinle, ruhla dirilik kazanmıştır. Yaratılış olayında tin, ruh gövdeden öncedir, tanrısal evrende vardır. 5. Gövde ölümlüdür. Tin gövdeden ayrıldıktan sonra geldiği tanrısal evrene, tinler ülkesine dönecektir. Gövde çürüyüp yok olacak, ancak Tanrı'nın buyurduğu kalkım günü, kıyamet, bütün tinler toplanarak gövdelerine girecek, bütün insanlar yaşadıkları süre yapıp ettiklerinden dolayı Tanrı katında yargılanmak üzere toplanacaklardır. Mahşer. Kalkım günü gerçektir, kaçınılmazdır. İnsan yapıp ettiğinin karşılığını bulacaktır. Suçlu ise cehenneme, suçsuz arınmış, beğenilmiş, sevilmiş ise cennete girecektir. Cehennem ceza, cennet mutluluk yeridir. Mutluluk ülkesi olan cennette bütün insanlar eşittir. Gereksinmeler ortadan kalkmıştır. 6. İnsanlar Tanrı'nın buyruklarından, Kur'an yargılarından sorumludur. Yasaklananları yapmamak, buyurulanları yapmak bir inanç gereğidir. Bu gerekimin belli görevleri içerdiği görülür. Bunlar da İslam dininin genel koşullarıdır. Namaz, zekat, hac, oruç, kelime-i şehadet, beş koşulun dışında kurban, cihat, din yolunda savaş. Dini yayma, peygamberin izinden gitme, bütün öteki peygamberlere, meleklere, kutsal kitaplara, Tevrat, Zebur, İncil, ölümden sonra dirilmeye, kalkım gününe, kıyamete, cennete, cehenneme, ruhun varlığına, vahye inanma vardır. İslam dininin yapısı gereğidir. İslam dinine inanmış bir kimsenin yapacağı başlıca iş, o dinin gerektirdiklerini yerine getirmektir. Yeryüzü yaşamı geçici olduğundan, bir Müslümanın ona bağlanması, onu bütün gönlüyle sevmesi doğru değildir. Ölümlü dünyaya karşılık ölümsüz ahiret vardır. Bu ölümlü yeryüzü bir sınav yeridir. İnsan burada ne yapmışsa, öte evrende kalkım günü karşısına çıkacak, kendisinden sorulacaktır. Bu nedenle kişinin Kur'an buyruklarına göre davranması, geçici yeryüzünde ölümsüz öte evrenin mutluluğuna ulaşılabilecek işlemlerde bulunması gerekir. Cennete girebilmek için bütün yeryüzü tutkularından, isteklerinden, sevinçlerinden el çekmek, bütün varlığıyla kendisini ahiret işlerine vermek inanç gereğidir. 7. İslam dininin ilkelerine uyan eyleme karşı yasak geçerli değildir. Toplum anlayışına göre suç bile olsa, söz gelişi savaşta yenilen düşmanın tutsak edilip satılması, kadınlarının mallarının alınması gibi İslam dininin yasakladığı, daha doğrusu haram kavramı ile belirlediği işler vardır ki, bunları bile bile yapmak büyük suçtur. Bunlar da Kur'an'ın kimi yerlerinde adları söylenerek açıklanmıştır. Kur 5/4. Bir kimse bunların haram değil, halal olduğunu söyler. Yasaklara uymazsa suçların en büyüğünü işlemiş olur. Buna da kafir denir. Böyle bir kimse dinden çıkmış sayılır. Tanrı'nın birliği, varlık kavramı altında toplanan bütün nesnelerin sonradan yaratılmışlığı, günün birinde gene yok olacağı, kalkım gününün kesinliği, ölülerin dirilmeleri, yargı gününün gerçekliği, cennet cehennem peygamberler, ruhun gövdeden ayrıldıktan sonra yaşayacağı, Adem'in ilk insan olup balçıktan yaratıldığı, içkinin haram sayılışı, İslam dininin beş koşulu yasağı gibi işlemler, görevler kesindir. Bunlara karşı çıkan, bunların gerçek olmadığını ileri süren bir kimse de kafirdir. Şeriata göre öldürülmesi gerekir. 8. Bilim ne denli us ilkelerine dayanırsa dayansın, iman ile bağdaşmayan bir görüş ileri süremez. Bununla ilgili yorumda bile bulunamaz. Gerçek bilim, Kur'an yolunda gitmek, onun yap dediklerini yapmak, yasakladıklarından sakınmaktır. Kaynağı Kur'an olmayan ya da Kur'an yargılarına aykırı gelen bir deneyin, bir buluşun gerçekliği söz konusu değildir. Kur'an dışında bir gerçek aramada doğru değildir. İmanla çelişen us yanlış yoldadır. 9. İnsanın bütün yapıp edeceklerini Tanrı önceden bilir. Bunlar yazgı denen alana girer. İnsanın bir yazgısı, alın yazısı vardır. Bütün davranışları ondan kaynaklanır. Bunlar da lehvi mahfuz denen gizli bir belgede yazılıdır. Bu belge insanın yapıp edeceklerini, başına gelecekleri içerir. Bu yazgıyı kimse değiştiremez. Kaderde ne varsa o olur sözleri, insan isteminin bağımlı olduğunu, yazgının dışına çıkamayacağını gösterir. İnsan ancak yazgının çizgileri içinde bağımsız, özgürdür. Yazgıyı değiştirmek, isteneni yapıp istenmeyeni yapmamak insanın elinde değildir. İnsan kul olduğundan yazgının egemenliği altındadır. İslam dinine göre yazgının bulunmadığını, bütün insanların kendi istemlerinin buyruğunda olduklarını, bağımsızlıklarını, istem özgürlüğünü ileri sürmekte şeriat koşullarına aykırıdır. İnsan işlediği suçtan dolayı kalkım günü yargılanıp karşılığını görecektir. Ancak bunu önlemek, değiştirmek, yazgıda olana aykırı davranmak da elinde değildir. İnsanın sorumluluğu, görevi vardır. Kendi bağımsız istencine dayanan yetkisi yoktur. Sorumluluk daha önce belirlenen bir yaptırımı gerektirir. Bu da insanın istenci dışındadır. İnsan görünüşte özgürdür. İstediğini yapabilecek, dilediğini seçebilecek durumdadır. Oysa gerçekte bütün yapıp etmeler, seçmeler önceden belirlenmiştir. İnsan bu belirlenenleri yapma yetkisini taşır. Bu konuda sayısız yorumlar, tartışmalar yapılmıştır. Ancak bunlar arasında insanın kesinlikle bağımsız istenç özgürlüğü taşıyan bir varlık olduğunu gösteren olmamıştır. Bu olumsuz sonuçta kaderin varlığına inanmaktan çıkıyor. İnsanı bütün davranışlarında bağımsız, istenci özgür, eylemlerini kendi yaratması saymak yazgının olmadığı kanısına götürür. Bu da İslam dinine aykırıdır. Sorun döner dolaşır, yazgının varlığı yokluğu biçiminde ortaya çıkar. Yazgı varsa insan ona uyma gereğindedir. Bütün işlemler, eylemler orada önceden vardır. Yoksa insan özgürdür, bütün eylemleri kendisinindir. Şimdi yazgı varsa özgürlük, yoksa İslam dininin önemli bir ilkesi ortadan kalkar. 13. ve 14. yüzyıllarda düşünen insan iki uç arasında bocalamıştır. 10. Kadın erkekten, Adem'den sonra yaratılmıştır. Onun varlığı da istencide erkeğe oranla ikinci aşamadadır. Bu nedenle kadın bütün davranışlarında erkeğe bağlıdır, özgür değildir. Kadının toplum yönetiminde seçme, seçilme yetkisi yoktur. İmam olamaz, minareye çıkıp ezan okuyamaz. Erkekle eşit olarak kalıttan, mirastan yararlanamaz. Kadından yargıç, kadı, müftü olamaz. İki kadın tanık, bir erkek tanık yerine geçer. Bir olayda tek kadının tanıklığı geçerli değildir. Oysa erkek tek başına tanık olabilir. Kadın kendi eliyle kurban kesemez. Erkeğinin istencine karşı çıkıp kendi görüşünün geçerliliğini sağlayamaz. İslam dininin kadınlara karşı uyguladığı koşullar erkekle eşit bir varlık olmadığını gösteren kesin, tartışma götürmez kanıtlardır. Buna karşılık anaya saygı, sevgi gösterilmesi bir erdem, bir tanrı buyruğu niteliğindedir. Ancak bu kadının bağımsız bir varlık olarak anlaşılması demek değildir. Kadının ana olarak taşıdığı önem varlığından değil, analık niteliğinden dolayıdır. Gerçekte erkek kadından üstün yaratılmıştır. Kadın eşine baş kaldırır, sözüne karşı gelirse, öğüt dinlemezse dövülmesi, eve kapatılması, eşinin bir süre onunla yatmaması gerekir. Kur'an 4 Taksim 28. Erkeğin gücü yeterse 4 kadın alma, cariye saklama yetkisi vardır. Kur'an 4 Taksim 3. Ancak bu konuda doğruluktan, eşit davranmadan geri kalmamak gerekir. Öte yandan yoksullara, öksüzlere, güçsüz, bakımsız, dul kadınlara iyilik etmek, onları korumak, onlara yardım etmek inanmış bir kimse için kesin görevdir. Kur'an 4, Taksim 5, 8, 9. Bütün bunlar İslam dininin kadına karşı neler düşündüğünü, gereğinde çok iyi, saygılı davranmayı buyurduğunu gösterir. Ancak bunlar genellikle aktöre, ahlak elanında geçerlidir. Toplumu düzenleyen yasalar karşısında değil, bir insan olan kadınla erkek yaratılış olayında bile eşit değildir. Bu inanç İslam dinine Tevrat'tan geçmiştir. İlk yaratılan insanın Adem, ikincisinin Havva olduğu öyküsü İbrani dininin ürünüdür. 11. İslam dininde yontu, resim, mozaik, müzik, çalgı gibi genellikle yaratıcılık alanına giren, insanın belli başarılarından olan varlıkların yeri yoktur. Bunları yapmak kesinlikle yasaktır. Özellikle yontu put sayılır. Bu nedenle orta çağ boyunca bu yaratma dallarında önemli bir gelişme görülmemiştir. Başlangıçta peygambere büyücü ozan dediklerinden dolayı şiir de yasaklanmıştır. Kur'an 24, Taksim 224-226. Daha sonraları peygamberi öven ozanlar çıkınca bu yasak yumuşatılmış, kimi ozanlar inançlı olduklarından, Tanrı yolunda gidip doğru söylediklerinden dolayı bu suçlamanın dışında bırakılmıştır. Kur'an 24, Taksim 227. İslam dininin kutsal kitabında ağır suçlamaların yanında övgüler, yumuşak davranışlarda geniş bir yer tutar. Bu durum genellikle yaptığının kötü olduğunu anlayınca üzülüp Tanrı'ya sığınanlar, iyi yola girmeye, doğruluktan bir daha ayrılmamaya söz verenler içindir. İslam dininin ilk yıllarında inen sureler genellikle yumuşak, okşayıcı bir nitelik taşır. Müslümanların çoğaldığı, güçlendiği, savaşlarda başarılar kazanmaya başladıkları yıllarda inenler ise korkutucu, yerici, ürkütücü niteliktedir. Bu da Kur'an'ın olaylarla bağlantılı olduğunu, bütünlüğe kavuştuktan sonra kesinleştiğini, bir yasa niteliğine büründüğünü gösterir. Onun Arap insanının yaşama koşullarına uygun olması, başka ülkelerde uygulama alanına konunca bir takım uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu uyuşmazlık başka bir bölümde de söylendiği gibi Arap toplumunun doğal yapısından gelmektedir. O yapıya göre düzenlenen bir inanç kurumunun değişik yapıları olan başka toplumlara uymayacağı açıktır. 12. İçkinin bütün keyif verici, sekr, hamr türleri, çalgılı, türküle eğlenceler, kadınlı erkekli toplantılar, şölenler, dernekler, oyunlu çalgılı düğünler yasaklanmıştır. Özellikle bir yoruma göre şarap ile benzerleri kesinlikle yasaktır, haramdır. Bu yasaklar yalnız topluluklar için değil, bireyler için de geçerlidir. İlk bakışta bu yasak insana yararlı gibi görünebilir. Oysa toplum açısından bakınca en küçük bir yararının olmadığı anlaşılır. Anadolu gibi ilk çağdan bu yana bol üzüm yetiştiren, ondan şarap yapıp satan, bundan büyük gelir sağlayan bir ülke için bu yasak bir yıkımdır. Üretimi engellemektir. Anadolu'da binlerce yıldır üzüm toplama ayı olan güz döneminde bağ bozumu adı verilen törenler, eğlenceler, şölenler düzenlenir. Çalgı eşliğinde oyunlar oynanırdı. Bu üretimi etkileyen bir olaydı. Törenlerde üzümden yapılan içkileri içmek, alabildiğine sevinmek, eğlenmek toplumun özünü oluşturan öğelerdendi. Bunlar yasaklanınca toplumun diri bir yanı öldürülmek istendi. Dinin koyduğu içki yasağı ne denli ağır olursa olsun toplumun bütün kesimlerinde geçerli olamadı. İçki içilmesini inançla bağlantılı bir olay değil bir tutuculuk sayan kuruluşlar doğup gelişti. İçki içmek bir kurumun ilkesi durumuna geldi. Mevleviliğin bir kolu ile Bektaşilik içki yasağına uymayan kuruluşlardandır. Nitekim 2. Yezid de bu yasağa uymamış, bütün günlerini güzel kadınlar arasında içki içerek, çalgı dinleyerek geçirmiştir. 13. İslam dininin getirdiği yasaklar genellikle Müslümanlar için geçerli sayılırsa da durum pek böyle olmamıştı. Anadolu Türk egemenliği altındaydı. Yönetici kurullar Müslümanlardan oluşmaktaydı. Bu Müslüman toplulukta şeriat anlayışına uygun bir yönetim düzeni benimsemişti. Bunun gayrimüslim denen Müslüman olmayan topluluklar üzerinde de etkisinin bulunacağı açıktır. Söz gelişi üzüm yetiştirerek bundan şarap çıkaranlar genellikle Hristiyanlardı. Ancak şarabın satıldığı ülkede gene İslam yönetimi altındaydı. Onun açıktan açığa Müslümanların çoğunlukta oldukları yerlerde satılması besbelli yasaktı. Müslümanlara göre domuz kesinlikle haramdı. Oysa Hristiyanlar için önemli bir besindi. Domuz beslemek onlar için kaçınılmazdı. Bunlar gibi yaşamakla ilgili daha birçok işler, varlıklar ayrı ayrı inançlara bağlı topluluklar arasında birliğe değil sürekli olarak birbirinden uzak yaşamaya yol açıyordu. Bunun da üretim-tüketim konusundaki olumsuz etkisi bellidir. Yukarıda açıklanan konuların çizgisi üzerinde yürüyünce 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu'da egemenliğin Türkler elinde bulunmasına karşılık toplumun bütün kesimlerinde birliği sağlayacak bir olanağın bulunmadığı anlaşılıyor. Bir yönetim altında bir ülkede yaşayan ancak inanç ayrılıklarından dolayı iç içe el ele olma olanağı bulunmayan bir toplumda düşünce birliğinin varlığı da ileri sürülemez. Buna karşılık düşünce bakımından birbirine yaklaşma olanağı bulunmayan bir iki inanç topluluğu arasında uygarlık yönünden büyük bir kaynaşma vardır. Anadolu'da yerleşik düzende yaşayan, çok eski uygarlıkların ürünlerinden yararlanan, gelenekleriyle, görenekleriyle, çok eski çağlara bağlanan yerliler, sonradan gelen konar göçer Müslümanlara oranla daha ileri bir düzeyde bulunuyorlardı. Bu nedenle uygarlık yönünden onların etkisi daha güçlü, daha sürekli olmuştur. Türklerden önce Anadolu'da yaşayan ulusların bıraktıkları uygarlık ürünlerinin birçoğu tek tanrıcı Hristiyanlarca, daha doğrusu yerlilerce yıkılmış, bozulmuş, bırakılmış bir durumdaydı. Müslüman Türkler bunları korumadıkları gibi yıkmada da yerlilerden geri kalmadılar. Ancak savaşla aldıkları yerlerde buldukları bir takım tapınakları, genellikle kiliseleri camiye çevirmişlerdi. Oysa inanç alanında durum başkaydı. Görünüşte egemen olan topluluk inançlarını uygulamaktaydı. Ancak gerçekte daha ileri bir uygarlık aşamasında bulunan yerlilerin ilk çağdan kalma gelenekleri, görenekleri, uygarlık anlayışları Müslümanları derinden derine etkiliyordu. Bunun en yaygın kanıtı dinin yasaklamalarına karşılık Türklerin de içkili, çalgılı, oyunlu toplantılar düzenlemeleri gibi de olsa üzüm yetiştirmeye Hristiyanlarla alışveriş etmeye başlamalarıdır. Alevi kuruluşların şarap içtikleri biliniyor. Onların da üzüm bağları vardı. Bu üzümlerden şarap çıkarma işi yalnız Hristiyanlara bırakılmış değildi. Özellikle Bektaşilik, Mevleviliğin Alevi kolu üzümden yapılmış içkileri bol bol içerlerdi. Kimi şeyhlerin büyük üzümlükleri vardı. Bunlardan şarap yapıldığı biliniyor. Kur'an'ın koyduğu kesin yasak böylece uygarlığın etkisi karşısında egemenliğini sürdüremedi. İslam dinini benimseyenler de eski geleneklerini sürdürerek yaşamayı başardılar. Bunun ardından düşünce ürünlerinin de toplumsal etkisinin geleceği açıktır. Bir ülkede yaşamanın verdiği olanaklarla karşıt düşüncelerde de karışıp kaynaşma olayı başladı. Bu olay kaçınılmazdı. Uygarlık verilerinin yayılması ancak bir görünüş olarak önlenebilir. Yaşama kuralları belli bir yerde inanç ilkelerini etkisi altına alıp değiştirir. Bunda da en etkili olay İslam dininin koşullarını benimseyerek ya da benimsemiş görünerek Türk erkekleriyle evlenen Anadolu'nun yerlisi Hristiyan Musevi kadınlardır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarından başlayan sultanları bile etkileyen bu İslamlaşmış yerli kadın alma olayı toplumun yapısında büyük bir değişiklik yaratmıştır. Göçebe Türklerin yerleşik yaşama düzenine geçmelerinde bu tür evlenmelerin, bu dönme kadınların etkileri, emekleri büyüktür. İlkin yaşama biçimi yiyip içme ev düzeni değişmiştir. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.